Ayrım 7.
Sayfa 93. Sanki o büyük ve deneyimli bir ablaymış da değerli bir öğüt veriyormuş gibi seslendi kadınlara. Kızlar, erkeklerin dostluğuna dokunmayın sakın. Kadınlar anlamaz gözlerle süzdüler Orhan'ı. Dönüp birbirlerine baktılar. Ne demekti şimdi bu? Ne gereksiz uyarı, yorum, her neyse. Dokundurma belki de. Kocalarına saygılı olmalarını öğütlemişti elbette anneleri. Ama erkek erkeğe dostluklara özel bir özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen olmamıştı. Orhan'ı çok az tanıyorlardı. Eski günlerden çıkıp birdenbire girmişti yaşamlarına. Ve henüz bilmiyorlardı ama kısa süre sonra girdiği gibi sessizce çıkacaktı hayatlarından. Araya giren garip oyun diye bir tiyatro eseri okumuştu Feride. İşte öylesine garip bir ara ya da garip bir oyundu bu tatil. Evliliklerin sağlam yapısında beliren ince çatlak. Sedat'ın bakışları Ferit'in yaşlı ve yorgun yüzüne teğet geçip bir başka noktaya odaklanıyordu. Onu durgunlaştıran bir anımsayışta. 20 yıl önceki sahnede ileri sürdüğü görüşlerin doğruluğundan kuşkuya düşmüş değildi. Ama orada söyleyemediği, hepten kendine sakladığı ve sonra unuttuğu başka bir şey vardı. Gerilla'nın hayatı ona da cazip gelmişti. Cesaret ve yararlılığın yalın bir birleşimiydi bu. Öyle düşünmüştü. Göze alamadığı köprülerin atıldığı süreçti. Geri dönüşsüz kopuş. Yasalara saygılı yurttaş olmakla dağa çıkma arasındaki geçiş dönemi. İçinde fokurdayan ve dağın ölümcül özgürlüğünü sonsuzca arzulayan kaynaşmaya her şeye sırt çevirecek kadar sahip çıkamıyordu. Gövdesinde başını kaldıran gergin enerjinin şiddet olduğunu biliyordu. Hırçın bir çocuğu avutur gibi diğer içsel gücüyle şefkatle sarmalayıp etkisiz hale getiriyordu şiddeti, gizli gücünü. Bu Sedat'ın asal yaşantı deseniydi ve hep yoksunluğun değil eksikliğin tadını duyumsuyordu. Olduğu gibi görünemiyorsa göründüğü gibi olmak için içten bir çaba harcayamadığını kim iddia edebilirdi? Gerektiği yerde frene basmasını bilirdi o. Feride kocasının baktığı yöne çevirdi gözlerini. Feride'nin yorgun yüzünü teğet geçip öte masada tek başına oturan genç adamı buldu. İyon tanrıları gibi diye düşündü. Daha önce de ilgisini çekmişti delikanlı. Annesi yaşındayım demişti kendi kendine. Belirgin bir sevecenlik ısını vermişti içinde. Adeleli kolları vardı çocuğun. Tıpkı Ferhat'ınkiler gibi. Kadınsı bir kıvrılış gezinmese delikanlının bedeninde Feride'yi cezbettiği kadar korkuturdu bu gövde. Bir de tabii bu kadar genç olmasa. Ne o? Delikanlı da onların masasına bakıyordu. Bana olabilir mi? Uçucu bir sevinç. Hafif mahcubiyetin akışı tüm derisinde. Bir tür hor. Alaysama çocuğun yüzünde. Anlık müthiş bir öfke. Mahcubiyetle değil, utançla dolu bir kızgınlık yükseldi kadının içinde. Fark etti. Kadınsı adam kocasına bakıyordu. Feride Sedat'a döndü. Bu anlamı tanıyordu. Daha önce Sedat'ın yüzünde hiç görmemişse de. Ferhat'ın Feride'ye bakan gözleriyle genç adamı seyrediyordu Sedat. Tuzluğu geçirir misin? Dedi kocasına. Sesi tiz ve sinirli çıkmıştı. Sedat bir rüyadan uyanır gibi irkildi. Tuzluğu karısını uzatırken gülümsedi. Yüz hatlarındaki gerginlik törpümüş, kadının bildiği, sevdiği şefkatli koca olmuştu gene. Bir daha delikanlıdan yana bakmadı. Feride derin bir soluk aldı. Havada tehlike atlatan uçağın yolcularına benzemişti kadın. Karaya ayak basar basmaz bilincinden itti korkuyu ve korkunun anısını. Sol elinin yüzük parmağındaki altın halkaya baktı, güvenini pekiştirmek için. Niyeyse altın parçası ruhunu yitirmiş gibi geldi ona. Zar duvarda ince çatlak. Karşılıklı güven dönemiydi. Öğrenecek ne kalmıştı? Karı koca birbirlerine ait bilginin sonuna varmanın, sonuç damakta eksikliğin o soru işareti gibi büzüşen buruk tadını bıraksa da kolayca görmezden gelinebilirdi bu irkilme. Gönül huzuruyla şişmanlamaya koyulmuşlardı. Evliliklerin en heyecan verici yanı mutfakta çeşitli otları birbirine katarak keşfettikleri yeni lezzetlerdi. İşte böyle bir dönemde ve bu mutlu mekanda kadın kocasının hiç bilmediği bir yanını keşfedecekti. Sedat'ın Feride'yi anlatmadığı, çünkü unutmuştu, gömük bir anısı vardı. Derin bir çizik gibi. Sebebi unutulmuş, asla değişmeyecek bir nebde o dokusu. Büzüşmeden ibaret o kalın damar birden çatlamış ve kanın ılık şiddetini salgılamıştı. Annesiyle babasının yanında geçirdiği bir yaz mevsiminde, anneannesiyle birlikteydi tabii, yaşanmıştı bu olay. Subayların ardı arkası kesilmez şark vaziyetlerinden birindeydiler. Yaz günlerinin bile erkenden söndüğü bir doğu kasabasında. Anneannenin deyimiyle alık bir emir erleri vardı. Delikanlının kabahati neydi? Galiba doğru dürüst Türkçe bilmiyordu. Söylenenleri o nedenle anlayamıyordu. Subayını fena halde öfkelendirmişti. Sedat o güne dek babasının bağırıp çağırdığına tanık olmamıştı. Lav dolu suskun bir yanardağ gibi dururdu adam. Ev halkı aile reisinin bir iki Osmanlı tokadından sonra rahatlayıp emir erini bırakacağını sanmış, kimse fazla telaşlanmamıştı. Yanılmışlardı. Lav püskürtmeye koyulmuştu bir kez krater. Kendi kendini tetikleyen kızgın bir nöbet. Baba derinleşen, büyüyen öfke burgacından sükunete tırmanamıyordu bir türlü. Emir eri kana boyanmıştı. Tekmelerin altında iki büklüm hayvani iniltiler çıkartarak yerde yuvarlanıyordu. Cenin gibi der top olmuştu. Ev halkı dondu kaldı. Sedat annesinin bembeyaz kesilmiş yüzünü, ipince dudaklarının titreyişini gördü. Besbelli sesini yitirmişti kadın. Kendini ilk toplayan anneanne oldu. Bir kumandan edasıyla bağırdı. Dur, yeter. Öldüreceksin çocuğu. Dur diyorum sana. Anneannenin sesi yıldırım gibi çarptı subaya. Sanki irade dışı bir kasılmayla tutulmuştu adamın gövdesi ve kurtulabilmek için bu elektrikli buyruğu bekliyordu. Ellerini Emir elinden çekti. Delikanlı bir solucan gibi kıvrılıp kalmıştı yerde. Bir an derin bir sessizlik oldu. Erin iniltisi kesilmişti. Kuş sesleri sustu. Yapraklar bile kımıldamadı. Aile halkı rahat bir soluk aldı ve sonu belirsiz bir kırılgan sükun anının dengesini zedelemekten ürktüğü için soluğunu tuttu. Çekingen ve kıpırtısız, öfkenin yeniden patlayacağı anı kaygıyla beklemekteydi. Beklenen olmadı. Baba kıvranarak sanki elektrik dalgaları geçiriliyordu vücudundan, yere diz çökmüştü. Ev halkının tanıdık hiçbir sese benzetemediği boğuk haykırışlar yırtılıyordu gırtlağından. Omuzları sarsılıyordu, yüzünde acı kasılmaları. Kanayan eri kucakladı, bağrına bastı. Ağlamaya uzak insanların kendilerini bile yadırgatan ürkütücü şefkatine yakalanmıştı. Ev halkı bir başka şaşkınlıkla bir kez daha donup kalmış. Anne hiç tanımadığı bu yabancıya kocasına kıpırtısız gözlerle bakıyor, çocukluk, yetişkinlik arasındaki Sedat hiç tanımadığı bu hayata, unutulmaya yargılı bir ilk sahneye tanık olduğunu nereden bilebilir ki çocuk Sedat? Anneannenin hor gören sesi yüksek perdeden duyuldu. Kendini topla be adam, utan şu halinden, bir de asker olacaksın, erkek gibi davran. Subay kucakladı yeri bıraktı, omuzları sarsılarak odadan çıktı. Anneanne bu kez kızına gürledi. Ne öyle taş kesilmiş alık alık bakıyorsun? Bu çocuğun yaralarının sarılması gerek. Görmüyor musun? İş başına. Sonra yerde yenik yatan delikanlıya tepeden baktı. Ah alık dedi. Sana kaç kere demedim mi? Söyleneni yap. Zabitine karşı gelme diye. Ev halkı yavaş yavaş elini kolunu kıpırdatacak gücü buldu. Anne erin yaralarına tentürdiyot sürüyor, anneanne bahçedeki kuyudan çekilmiş her zaman buz gibi suya bastırdığı bezleri delikanlının şiş yüzüne gözüne tekmelenmiş bacaklarına koyuyordu. Sedat'a anneannesi kumandan, babası zavallı bir başı bozuk gibi görünmüştü. O gece Sedat'a uyku tutmadı. Olay yarım saatin içinde bastırılmış, erin yüzündeki morluklar şişler olmasa yaşanmamışa dönmüştü. Sedat ilk kez o gece babasının amcalarını düşündü. Uzak bir masal gibi kulağına çalınmış o korkunç cinayet birden yakınlaşmıştı. Kudurgan öfke yılanı kendi damarlarında da sinsice dolaşıyor olabilir miydi? Çocuk dehşete düşmüştü. Kimseye bir şey soramayacağını biliyordu. Doğu gecesi serindi ama Sedat bunalıyordu. Yattığı odanın penceresini açtı, kasabayı çevreleyen dağlara baktı. Geçit vermez karanlık kaleler gibi kasabanın sesini boğuyorlardı. Burada hiçbir şey konuşulmuyor ve hiçbir şey unutulmuyordu. Şekil değiştirerek sürüyordu. Katı ve karanlık toprak bastırılan boğuntuları emiyordu. Belli belirsiz ama süren titreşimlerle dağlara ulaşıyordu susturulmuş haykırışlar ve dağdan geri dönüyordu. Neyin yankısı oldukları belirsiz halde boğuk bir ses yumağı gibi acı ve öç ipliklerine çözüle çözüle kasabaya dağılıyordu. Yüzyıllardır böyle olmuştu ve sanki bundan sonra da hep böyle olacaktı. Sedat doktor olmayı o gece kafasına koydu. İleride yedek subaylığını askeri bir hastanede mesleğini uygulayarak geçirebilmek için. Erkeklerin ona uzak, yabancı ve tiksinç gelen, gene de ağlı bir çekimle genç duygularını yönlendiren dünyalarından, tepelenen şefkatin üstüne kurdukları şiddet dolu sert hayatlarından, o hayatın beklenmedik ani çöküntülerinden olabildiğince uzak kalabilmek için. Evliliğin dingin yüzeyinin altında kıpırdayan Feride'nin teniydi. Yaklaşan 40 yaşla birlikte içinde isimlendiremediği çöküntüler, yer sarsıntıları, toprak kaymaları oluyor, Daha önce var olmayan ya da varlıklarından habersiz bulunduğu bir takım geometrisi belirsiz oyuklar uğuldayıp sızlıyordu. Özlem oyukları. Özlediği neydi? Daha önce mutluluk veren her şeye yavanlaşmıştı. Sedat halinden memnun görünüyordu. Sevdiği bir işi, sevdiği ailesi vardı. İğne ile kuyu kazmayı, yasal toplumcu faaliyeti inatla sürdürüyordu. Bu uğraşı, Feride'yi dolap beygirinin alın yazısını düşündüren ortak hayata, Sedat'ın açısından bir yön kazandırıyordu. Feride kendileri, salt kendileri için bir şeyler yaşamaya hevesleniyordu. Anısı kalacak bir şeyler. Dış ülkelere yolculuk örneğin. Küçük şeylere de razıydı. Ankara Kalesi'nden şehri seyretmek gibi. Sedat konuşmaları zeki sözlerle, parlak fikirlerle güzelleştirmekte ustaydı da, hayatın küçük ayrıntılarıyla oynayarak günlere renk katmayı bilmiyordu. Feride Sedat'ın birlikte serüven benzeri bir şeyler yaşamaya hiç niyetli olmadığını çabuk anladı. Kocasının yüreği yorgundu. Birçok çiftin sıkıntıdan patlamamak için dünyaya yeni bir insan getirdikleri evredeydiler. Yazık ki Feride'nin çocuğu olmuyordu. Sedat'ın da Şirin'den başka evlat istediği söylenemezdi. Feride evlilik denen hayat tarzının iki kişinin ilişkisine ya da iki kişinin o hayat tarzına sığamadığını görüyordu. Evliliğin yürüyebilmesi için yönünü karı kocasının şahıslarından daha büyük bir varlığa çevirmesi gerekiyordu. Bir tür adanmayla. Tanrı, vatan veya halk ya da çocuklar. Sadece birbirine bağlanmak yetmiyordu. Hedefin malmülk olabileceğini düşünebilecek kadar burjuvalaşmamıştı Feride. Zaten Sedat'la ortak malmülkleri de yoktu. Şirin evlatlarıydı hiç kuşkusuz. Gene de onlardan bağımsızdı. Daha çok bir emanetti Şirin. Hayatın ve ülkenin emaneti. Karı kocayı vaktiyle yakınlaştıran Sedat adlı erkekle Feride adlı kadının arasındaki çekim kimyası değildi. Koşullardı. Ve şimdi en azından Feride'nin açısından uzaklaştıran da koşullardı. Ülkeydi, dönemdi. Feride böyle düşünüyordu. Belki de gelecek yıllarda böyle düşünecekti. 4-5 yıl sonra başlarına gelseydi bu bunalım, Feride yeniden ülke için çalışmaya başlayabilir, o dönemde yükselecek siyasi dincilikle mücadele eden toplum kuruluşlarında kendine bir yer ve yön bulabilirdi. 90'ların durgun başlangıcındaysa, tortulu bir su birikintisinin durgunluğuydu bu, hala devlet lisesinde öğretmendi ve bu ağır bir kısıtlanma demekti. Çevreci gruplara katılabilirdi belki ya da hayvanseverlere. İşte o zaman Sedat'ın anaç kucağında unuttuğu kadın gövdesini hatırladı. Ferhat'ı özlüyordu. Hem de nasıl? Onu düşlüyordu. Feride'yi hırpalayan, etlerini çürüten, ailesinin yanında hiçbir ilişkileri yokmuş gibi uzak ve ilgisiz duran Ferhat'ı değil. Hiç aklına gelmiyordu o Ferhat. Mümkün müydü? İnsan 10 yıldır ölü olan birini yeniden nasıl sevdalanabilirdi? Bir gün ansızın ince bir sızı gibi içinde kıpırdamıştı Ferhat. Önceleri arada sırada yokluyordu. Eski bir sancı. Ölüler nasıl özlenirse öyle. Ama sonra yerleşti kaldı. Derin bir çöküntü. Feride yavaş yavaş emilmişti çöküntünün içine. Ya da birden düştü. Ne fark eder? Önemli olan ayırdına varamadan kendini orada bulması. İçindeki derin çatlakta. Ferhat'a duyduğu arzuyu özlüyordu. Kökleri karnında, dalları memelerinden fışkırıp Ferhat'a uzanan bir ağaçtı kadının arzusu. Kökler kısıklarına doğru ince ince dallanıp dağılıyor, tenini delip onlar da Ferhat'a uzanıyordu. Kadın yeniden ağaç olmak istiyordu. Ferhat'ın dallarını kırdığı, kırık arzusunu acıtarak derisine batırdığı aklına bile gelmiyordu kadının. Unutmuştu terk edip gitmelerini adamın. Yalnızlığın, bırakılmışlığın arzuya karışan keskin lezzetini anımsıyordu. Acı yeraltı suları gibiydi. Ferhat'ın gözlerini anımsıyordu. Feride'ye dokunamazsa ölecekmiş gibi bakardı adam. Tutku bıçaktı bakışlarında. Saplanırdı. Hasret ve ızdırapla yanardı gözleri. Bir çift erkek gözünün ona yeniden böyle bakabilmesi için kadın kalan ömrünün yarısını verirdi. Duraksamadan. Sedat'ı seviyordu. Kuşkusuz. Tenine dokunabileceği tek erkek oydu. Bir başka ilişki. Hayır, düşünmüyordu. Sedat'la sürüvenli bir cinsellik yaşasa itindeki eski yaradan Ferhat yeniden toprağa, ait olduğu yere süzülüp akacaktı. Biliyordu. Geride sadece iz kalacaktı. Ama Sedat serüven sevmezdi. Oynaşmaya kadının başlamasından da hoşlanmazdı. Feride'nin dokunuşu, sokuluşu, talepkarlaşmasaydı herhalde Sedat yanı başındaki bu insan sıcaklığından, bu anaç gövdeden rahatsızlık duymayacaktı hayatının sonuna kadar. Feride'ye çok da güçlü olmayan yönelişi yıllar geçtikçe hepten zayıflasa da. Eskiden birbirlerine yumulup öyle uyurlardı. Şimdi ise yatakta aralarına dağlar girmişti. Feride'nin arzuladığı Sedat mıydı ki? Elindeki eski kumaştan yeni bir giysi çıkartmaya yeltenen tutumlu ev kadınları gibi davranıyordu Feride ve bu Sedat'ı çok kızdırıyordu. Karısının 40 yaş bunalımı geçirdiğini düşünüyor, sabrı deniyor ama bunalımın sonu gelmiyordu. Karı koca ters yönlerde dönen kısır ve sessiz döngülere hapsolmuşlardı. Her şeyi konuşabilen bu iki insan aralarında düğümlenip kalmış dokunuşu ne çözebiliyor ne konuşabiliyorlardı. Onun yerine hafta sonlarında yemek tarifleri üstüne bol bol fikir alışverişinde bulunuyor, sebze bahçesini andıran mutfaklarında şirin yeni tatlar pişirirken kısık ateşte kaynayan ağzı sıkıca kapalı tencereye dönmüş ilişkilerinde buhar basıncının yükseldiğinden habersiz bayağı eğleniyorlardı. İştahlı bir gençti Şirin. Annesiyle Sedat amcanın çabalarını ödülsüz bırakmıyordu. Feride soğana sarımsağa bulanmış ıslak ellerini kuruladıktan sonra ocak başında terini silerek balık çorbasına reyhan karıştıran kocasını arkadan sarıldı. Sedat'ta yanıt yok. Feride geri çekildi. Sedat işine devam etti. Feride kolay pes demezdi. İçinden bir ses "Yapma." diyorsa da dinlemedi. Adama gene sarıldı. Üstelik bacağını kocasının gövdesine dolayıp büktü ve erkekliğine dayadı. Sedat birden kollarını yana açarak hiddetle silkelendi. Feride niye uğradığını anlamadı. Yere yuvarlanıyordu neredeyse. Sedat kadının hiç tanımadığı bir sesle bağırdı. "Bu ucuz numaraları nereden öğrenirsin bilmem." Feride'nin eli ayağı buz kesti. Başı dönüyordu. Kimdi bu yabancı? Kadının damarını kesseler bir damla kan akmayacaktı. Öylesine büzüşmüştü derisi. Sedat hışım gibi geçti önünden. "Karabiber nerede?" diye gürledi. Feride sesini kaybetmişti. Biberle işaret etti. "Toz biberi demiyorum," diye esti savurdu adam. "Top biber nerede?" Feride'nin vücudu yeniden ısınmaya başladı. Öfkeydi bu. "Nereye koyduysan oradadır. Bıktım senin mutfak teferruatından," diye bağırdı yeniden bulduğu sesiyle. Sedat mutfak dolaplarını birbiri peşine hiddetle açıp kapatıyordu. Boşa giden enerjiye hep hayıflanmıştır kadın. Üstelik biberin yerini anımsamıştı. Almak üzere uzanırken Sedat karısının kolunu hırsla silkeledi. "Çekil başımdan." Suratı korkunçtu. Feride sendeledi ve radyatöre doğru savruldu. Kalçasını çarptı. Canı fena yanmıştı. Etinin acısını önemsemeyecek halde değildi. Sedat'ın o güzel ellerine takılmıştı gözleri. Yabancı ellere. Demir pençe. Sedat durumu göz ucuyla gördü. Feride'nin bembeyaz kesilmiş yüzünü, ipincecik kalmış dudaklarını. Pişman olmuştu. Ne vardı bu kadar öfkelenecek? Ne oluyor bana? Diye düşündü. Deliriyor muyum? O anda biber soslu cinsellik kavgasını ikisinin de belliğine, gerçekte içerdiğinden de aşırı bir şiddet izlenimiyle mühürleyecek bir talihsizlik yaşandı. Sahne anımsayışta hala bulanıktı. Sedat elindeki kepçeyi fırlatıp "Karıcığım" diye Feride'ye atıldı. Kadın ellerini karnına bastırmış, evlat büyütememiş rahminden peş peşe dökülen avuç avuç koyu kıvamlı sıvıya dehşet ve hayretle bakıyordu. Hayır, Ferhat'ın zamanındaki düşüklere benzemiyordu bu pıhtılık kızılık çağlayan. Başka bir şeydi. Neydi? Sedat'ın kocaman elleri onu şefkatle kavramıştı. Kanın demirsi kokusu burunlarındaydı. Feride'nin ruhu ikiye yarıldı. Bir yanı Sedat'a sığınmak istiyor, öbür yanı bu kocaman adamın kaslı kollarından, ağır ellerinden tiksiniyor ve hayvani bir korkuyla ürperiyordu. Feride total histerektomi terimini işitmişti işitmesine. Anlamını da bilmez değildi. Rahmin ve yumurtalıkların çıkartılması demekti. Sözcüklerin bedeniyle karşısındaki beyaz gömlekli yabancının hayatıyla bağlantısını kuramıyordu. Rahmi hiçbir iş görmemişti ki. Niye böyle erkenden yorulmuştu? Kötü bir şaka mıydı bu? Karabasan mı? Ferhat'ı özlediği ve hayatın en değerli öz elinden kaçıp gidiyormuş gibi umarsız bir telaşa düştüğü o günler, Sedat'ın yanında kocasına dokunmaktan korkarak ve hep meçhul bir dokunuşu derinden özleyerek göğsünden boğazına tırmanan bir boğulma duyusuyla uykusuz yattığı geceler gerçekten de hayat ellerinden kayıyormuş demek ki. Başka bir görüş alın, rahatlarsınız. Gerçi farklı bir teşhis konacağını sanmıyorum. Ses uzaydan mı geliyordu? Şirin'i bademcik ameliyatına götürdükleri günü anımsadı. O gün Ferhat'ın mahzun ve ciddi yüzünde ölümün dokunuşunu görmüştü. Sıranın kendisine gelebileceğini düşünmüştü tabii. Bir kurşun, bomba, molotof kokteyli. O yıllarda kim düşünmezdi ki? Sadece bir düşünceydi bu. İnsanın etinde, kemiğinde hissettiği bir gerçeklik değildi. Bedeni ona hep "dayanacağız, atlatacağız" diye fısıldamıştı. Hele Ferhat'tan sonra yaşamak zorundaydı. Şirin için. Şimdi ise 6 aylık kar örtüsü altındaki doğu toprağı kadar sessizdi gövde. Zavallı beden. Hakkında başkaları ferman kesiyordu. Sedat karısını kollarıyla sarmıştı. Sarılış belki de adam için eskisinden farksızdı. Ama kadın için. Asal olan patlayan fırtınaydı. Öfke şimşeğinin çakımında Feride daha önce habersiz olduğu ve şimdi sözcüklerle tanımlamakta güçlük çektiği bir şey fark etmişti. Mutfak sahnesine zihnindeki buzlu camın ardından bakıp böyle saptıyordu. Aralarında fark ettiği bu buzsu, camsı uzaklık yalnızca hırpalanmanın kırgınlığı değildi. Bir şey hissetmiyordu. Hiçbir şey. Şirin'e sevgisinden başka. Kocasının sarılması tiyatro oyununun parçasıydı. Katlanmak zorunda mıydı? Kavgadan söz etmiyorlar, yaşanmamış gibi davranıyorlardı. O gün Feride'nin tek belirgin kaygısı Şirin eve dönmeden hastaneye ulaşabilmekti. Şirin onu ana yerine koyduğu, anası gibi sevdiği, kadını kan ve revan içinde bulmamalıydı. Daha pek çok gençti. Bu yaşında kadınlığa dair unutulması müşkül acı bir hatıra edinmemeliydi. Can kurtaran da kadınlar dokuz canlıdır, kanamayı durduramazlarsa alıverirler rahmimi diye yüreklendiriyordu kendini. Ve işte gerçekten de rahmin alınması gerekiyordu. Endometrit adını verdiğimiz bünyevi bir rahatsızlığınız var. Tedavisi operasyon. Peki ama neden? Sorun etmeyin. Bu yaştan sonra doğurmayı düşünmüyorsunuzdur herhalde. 40 varsınız değil mi? Bünyevi bir hastalıkların her zaman kesin nedenini bilemeyiz. Hor kullanmışsınızdır rahminizi. Hor kullanmak. Kullanmamıştık ki. Demek çocuğunuz yok. Vah vah. Peki niçin rahim içi araçla doğum kontrolü yapıyordunuz? Demek gebe kalıyorsunuz da düşük yapmaya yatkınlığınız var. Peki neden hamilelik sürelerinizi yatarak geçirmediniz? Ya, demek doktorunuz bunu önermedi. Şaşacak şey. Yazık. Ha, işiniz çoktu. Vah vah. İşiniz nedir? Demek öğretmensiniz. Öğretmenlerin işi bu kadar çok oluyor mu? Evet. Rahim içi araç sizin bünyenize önerilmez. Demek uyaran olmadı. Rahim içi araç paketlerinin üstünde mi yazmalı sakıncaları? İlahi hanımefendi. Sigara paketi mi bu? Sizin bünyenizdeki kadınlar için en uygun yol eşin korunmasıdır. Tabii kabul ederse. Bu bizim ülkemizde her zaman biraz sorundur. Sizin için sorun olmazdı demek. Ama ne yapalım ki, gördüğünüz gibi iş işten geçmiş. Sağlığınızı önemsememişsiniz.